Ayrım 13, İplikçi, Kirli İlişkiler Yumağı, Ergün Poyraz, sayfa 166. MİT mensupları ülke içindeki cinayetlerin yanında yakma ve sabotaj gibi eylemlerde de yer alıyorlardı. 27 Kasım 1970 yılında İstanbul Taksim'de bulunan Kültür Sarayı yakıldı. O günlerde İstanbul'da emniyet amiri olarak görev yapan Recep Ordulu, 4 Mayıs 1997 tarihli gazete pazara verdiği demeçte "Kültür Sarayı'nı yakanlar MİT kökenliydi" diyordu. Emniyet amiri Recep Ordulu binayı yakanların MİT kökenli olduğunu söylemekle kalmıyor, ekibin başının Mehmet Eymür'ün ustası Hiram Abbas olduğunu özellikle belirtiyordu. ODTÜ öğretim üyesi Profesör Doktor Ayhan S. Demir, Uğur Mumcu Araştırma Komisyonu'na verdiği ifadesinde "Benim vereceğim bilgi patlayıcının analizi konusunda. Aslında RDX'i patladığı zaman bulmak zor ama polis bulmuş. Patlayıcının RDX olduğunu polis laboratuvarlarında tespit etmişler" diyordu. Öyle ya, delilleri toplamak için poşet bulamayan, olay yerini çevirmek için bant temin edemeyen polisin olayda kullanılan bomba türü olan RDX'i bulduğuna inanmak için insanın dünyanın en safı olması gerekmez mi? Gerekir. Gerekir ki hem de ne gerekir. Profesör Doktor Ayhan S. Demir ifadesinde yine "iki şey belirteyim ben. Başlangıçta size de belirttiğim gibi aslında RDX'i bulmak çok büyük başarı. Yani bu tür olaylarda bulmak zor ve laboratuvarı itham yok burada. Şimdi ben bu raporu okuduğum zaman şunu düşünürüm. Yalnızca RDX'i bulmak büyük başarı ama bulduysam katkı maddelerini de bulabilme olanağım olması lazım. Mesela bende Amerikan ordusunun dokümanları var. Scanning Electron Microscopy diye bir şey kullanıyorlar. Yani oradaki pisliklerin içerisinde acaba yanmadan önce veya sonra herhangi bir şey kalmış mı? Onların uyguladıkları yöntem şu: aşağı yukarı belli bir miktarı uygulayıp, yani açık havada herhangi bir lif türüyle kullanılan katkı maddeleri arasında bir ilişki arıyorlar. Bu ilişkiler bazen bunlara yardımcı olabiliyor. Şimdi ben bunu okuyunca diyorum ki RDX bulunduğuna göre katkı maddelerinin de bulunması imkanı olması lazım. Diğer bir söyleyeceğim konu, RDX numunelerinin toplanmasında özel vakum süpürgeleri var. Yani bölgenin önce yüzeyinden numune alan vakum süpürgeleri var. Bunlar bilmiyorum ne kadar arttırırdı ama belki biraz daha şansı arttırabilirdi. Bir de bu yanma esnasında polimerin oluşturacağı, yani katkı maddesinin oluşturacağı belirli proliz ürünleri vardır. Belki bu proliz ürünlerinin üzerine gidip menşei tespit edilebilirdi. Bu sadece benim bu konuya bilimsel açıdan bakışım. Prof'un açıklamaları ardından söz alan Muhittin Kaya oldukça komik oluyordu. "Olay yerinde elektrik süpürgemiz vardı bizim ama zemin karlı olduğu için tıkanıyor, çalışmıyordu" beyanında bulunuyordu. Profesör vakumlu süpürgeden bahsediyor, "Muhittin elektrik süpürgemiz vardı, zemin karlı olduğu için çalışmıyordu" diyordu. Elektrikli süpürge çalışmayınca ne yapmışlar? Çalı süpürgesiyle delilleri süpürüp olayda kullanılan RDX maddesini bulmuşlar. Bu açıklamaya duysalar kargalar bile gülerlerdi. Uğur Mumcu cinayetini araştırma komisyonu raporunda RDX'ler hakkında şu saptamalarda da bulunuluyordu. RDX A veya RDX C4 patlayıcısı ile Türkiye'de meydana gelen hiçbir eylemin failleri yakalanamamış ve yargılanamamıştır. Bu da Türk polisi ve diğer istihbarat servislerinin patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilen suikastlar konusunda eğitimsiz olduğunu göstermektedir. Bilhassa emniyet teşkilatının RDX A, RDX C4 patlayıcıları konusunda özel eğitim gören timler oluşturması, bu konudaki laboratuvar teknik donanımının eğitimine paralel olarak geliştirilmesinin acilen sağlanması gerekmektedir. En alttaki tuğla. AG yayınlarından çıkan "Neden Öldürüldüler" adlı kitapta duvar başlığı altında Ağar'ın oldukça ilginç bir açıklamasına yer veriliyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü görevini üstlendikten yaklaşık 2 ay sonra Mehmet Ağar, Güldal Mumcu'yu evinde ziyaret etti. Uğur Mumcu'nun avukatı Emin Devrin de bulunduğu bu görüşmede Güldal Mumcu soruşturmadaki aksaklıkları gündeme getiriyor ve özellikle İstanbul'da ele geçen İslami Hareket Örgütü militanlarının yakalama tutanağındaki tahrifatı eleştirerek "Bu tutanaklar olayın kapatılmak istendiği izlenimini yaratıyor," diyordu. Mehmet Ağar bunun üzerine "Bunu polis memurlarının yorgunluğuna, insanlık haline vermek lazım. Çünkü tutanaklar sahte değil," karşılığını veriyordu. Güldal Mumcu'nun Mehmet Ağar'a sorduğu "Uğur Mumcu'nun korunması ile ilgili neden yazılı emir verilmedi?" şeklindeki sorusuna Ağar'ın verdiği cevap aslında anlayan her şeyi anlatıyordu. "İhmal etmişiz." Emin Değer'im, "Ben 43 yıllık hukukçuyum. Hiçbir savcı bu tutanakları delil olarak kabul etmez. Savcılar bu tutanakları davadaki taraflardan biri itiraz ederse sahte evrak sayar ve soruşturma açar. Hukuk fakültelerinde tutanak tahrifatı yapıldığı zaman yanına silindi diye yazılır ve düzeltilir diye öğretilir. El yazılı tutanaklarda yapılan değişikliğin alt tarafa not olarak konulacağı anlatılır sözlerine Ağar, "Ne yapayım?" dercesine iki elini yana açıyordu. Güldal Mumcu'nun "Görüyorsunuz bir sürü yanlışlık üst üste dizilmiş, önümüzde bir duvar gibi duruyor" sözlerine Ağar, "Altından bir tuğla çekerseniz hepsi yıkılır" yanıtını veriyordu. Mumcu'nun "Çekin o zaman" sözlerine karşılık "Yapamam, mümkün değil" diyen Ağar'a Mumcu, "O halde çekilin, başkası yapsın" dedi. Ağar'ın yanıtı netti, "Onu da yapamam." Bunun üzerine Güldal Mumcu, "O zaman çekerler, siz de altında kalırsınız" dedi. Olay daha sıcakken ortaya bir tanık çıkıyor ve Mumcu suikastini gördüğünü söylüyordu. Ayhan Aydın, Mehmet Ali Şeker ve Ayhan Usta'yı suikastçiler olarak teşhis ediyordu. Ama devletin resmi verilerine göre Şeker ve Usta 24 Ocak 1993 günü İstanbul'da gözaltındaydılar. Ancak bu sanıkların yakalanma tutanaklarındaki tarih karmaşası olaya yeni boyutlar getiriyordu. Şeker'in yakalanma tutanağının düzenlenme tarihi 24 Ocak'ken, tutanağın içinde yakalandığı eve baskın yapılan tarih ise 26 Ocak olarak geçiyordu. Mehmet Ali Şeker ile birlikte aynı örgüt evinde Abdülaziz Ocakhanoğlu, Mehmet Şah Çınar, Mehmet Can Direk ve Yusuf Altun adlı şahıslar da yakalanmıştı. Ve tüm sanıklar aynı gün, yani 26 Ocak'ta gözaltına alındıklarını yakalama tutanağını imzalayarak belgelemişlerdi. Ancak bu sanıklarla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından DGM'ye gönderilen gözetim isteme yazısında her 5 sanığın gözetim tarihi konusunda farklı günler belirtiliyordu. Bu yazıya göre Mehmet Ali Şeker ve Mehmet Can Direk 24 Ocak'ta, Abdülaziz Ocakhanoğlu, Mehmet Şah Çınar ve Yusuf Altun ise 23 Ocak'ta ele geçmişlerdi. Bu sanıklarla ilgili olarak hazırlanan iddianamede ise emniyetin yargıyı da yanılttığı ortaya çıkıyordu. Çünkü sanık Mehmet Can Direk gözetim tutanağına göre 24 Ocak'ta yakalanırken iddianameye göre 23 Ocak'ta gözetim altına alınmış görünüyordu. Yine sanıklar Abdülaziz Ocakhanoğlu ile Mehmet Şah Çınar da gözetim isteme tutanağına göre 23 Ocak'ta, iddianameye göre ise 24 Ocak'ta gözetime alınmış gözüküyordu. Tuleylioğlu, UMAG yayınlarından çıkan Neden Öldürüldüler adlı kitabında karmaşıklıkları anlatmaya şöyle devam ediyordu. Bu karmaşaya ikinci bir karmaşa da Ayhan Aydın'ın teşhis ettiği Ayhan Usta adlı sanığın gariplikleriyle birlikte eklendi. Ayhan Usta örgüt üyelerinden Mehmet Zeki Yıldırım'ın yer göstermesi sonucunda ele geçmişti. Mehmet Zeki Yıldırım yakalama tutanağına göre 23 Ocak günü saat 15'te gözaltına alınmıştı. Ancak ustanın bulunduğu evi 23 Ocak günü sabah saat 7'de göstermiş ve bunun üzerine eve baskın yapılmıştı. Yani bu tutanaklara göre Mehmet Zeki Yıldırım yakalanmadan 7 saat önce Ayhan Usta'nın kaldığı evin yerini gösteriyordu. Hatta bir başka tutanağa göre ise Mehmet Zeki Yıldırım 20 Ocak 1993 günü ele geçiyordu. Tarifat günlerce tartışıldı. Sonunda dönemin Ankara DGM savcısı Ülkü Coşkun İstanbul'a giderek evraklar üzerinde inceleme yaptı. Adalet Bakanlığı'na sunulmak üzere hazırladığı 21 sayfalık raporunda ise tahrifatların nedenini emniyet mensuplarının aşırı yorgunluğu ve uykusuzluğu dolayısıyla beşeri hata olarak gösterdi. Ancak bu arada basında polis tahrifata uygun tanık peşinde başlıklı haberler yer aldı. Cumhuriyet gazetesinde 3 Ekim 1993 pazar günü manşetten yayınlanan haberde emniyet yetkililerine ifade veren tanıkların Mehmet Ali Şeker'in bulunduğu eve yapılan polis operasyonu konusunda mumcunun ölümünden bir gün önceki 23 Ocak tarihini ifade ettikleri belirtiliyordu. Oysa emniyetin ifadelerini almadığı ancak gazetecilerin soru sorduğu aynı sitede oturan insanlar Vildan Sever başta olmak üzere kesin tarih belirterek operasyonun 26 Ocak Salı günü olduğunu anlatıyorlardı. Polisin yakalama ve gözetim tutanaklarının İstanbul DGM iddianamesiyle, tanıkların ise Ülkü Coşkun'un hazırladığı raporla çeliştiği bir İslami hareket operasyonu yapıldı. Tarih karmaşaları ve tutanak tahrifatları üzerindeki sis perdesi ise bir türlü aralanmadı. Bu soruşturmada yüzyılın en komik ve garip bir olayı daha gerçekleşti. Mumcu suikastini gördüğünü iddia eden Ayhan Aydın hakkında ise bu gelişmeler sonrasında İslami Hareket Örgütü'ne iftira attığı gerekçesiyle dava açıldı. Böylece tahrifatların İslami Hareket militanlarını kurtarmak için yapıldığı da ortaya çıktı. Sonunda tanık Ayhan Aydın beraat etti. Beraat eden Ayhan Aydın'ın çilesi bitmedi. Onun başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Emniyet görevlileri Aydın'a, "Seni TBMM faili meçhul cinayetleri araştırma komisyonuna götürüyoruz, hazırlan," dediler. Bu arada tanığın kimliğinin açıklanmaması ve gizli tutulması kararı vardı. Buna rağmen polisler sanki emniyete değil de Reha Muhtar ve Celal Kazdağlı'ya çalışıyormuş gibi tanığı TRT1'de yayınlanan Muhtar ve Kazdağlı'nın sunduğu Ateş Hattı programına çıkararak kelimenin tam anlamıyla ateşe attılar. Tanığı ateşe atmakla kalmayan polisler bir de onun haksız yere yalancılıkla suçlanmasını da sağladılar. Mumcu'yu devlet mi öldürdü? Eşinin ölümünden sonra mücadeleyi hiç bırakmayan Güldal Mumcu, 14 Kasım 1994 tarihinde Adalet Bakanlığı'na yaptığı yazılı başvuruda soruşturmayı yürüten ilk savcı Ülkü Coşkun'un ifadesini alırken kendisine "Bu olayı devlet yapmıştır, siyasi iktidar isterse bu iş çözülür" şeklindeki açıklamasını belirtiyor ve Ankara DGM'nin soruşturmayı yürütürken yaptığı aksaklıkları tek tek sıralıyordu. Eşim Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Uğur Mumcu'nun 24 Ocak 1993 tarihinde uğradığı suikast sonucu ölmesi üzerine başlatılan soruşturma aradan 22 ay geçmesine rağmen herhangi bir sonuca bağlanmamış ve soruşturmayı yürüten Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı Ülkü Coşkun da bu görevden alınarak hakimliğe atanmıştır. Bu atamayla dosya uzun süre bekletilmiş, dosyanın hangi savcıya verildiği konusundaki ısrarlı taleplerimiz yanıtsız kalmış ve 1 Kasım 1994 günü dosyanın Savcı Kemal Ayhan'a verilmiş olduğu öğrenilmiştir. Savcı Kemal Ayhan ile aynı gün yapılan telefon görüşmesinde savcı dosyanın kendisine yeni verildiğini, bu nedenle dosya hakkında henüz bilgi sahibi olmadığını ifade etmiştir. Olaydan hemen sonra zamanın en yetkili kişilerinin verdiği sözlere karşın soruşturmanın kimi konularda neredeyse gerçekleri aramama amacıyla sürüncemede bırakılma izlenimi doğmuştur. Soruşturma dosyasının ilk savcı Ülkü Coşkun'dan hizmetin gereği nedeniyle mi yoksa suçluların bulunmasında gösterdiği basiretsizlik yüzünden mi alındığı tarafından bilinmemektedir. Kesin olarak bildiğim dosyanın tam bir aldırmazlık içinde uzun süre savcıya havale edilmeden bekletilmiş olmasıdır. Suikast olayından sonra yapılan yanlışlardan birkaçına değinmek istiyorum. Olay sonrası yapılan delil toplanması da bu konudaki teknik kurallara, yasaya ve hukukun genel ilkelerine tamamen aykırıdır. TRT'de yapılan bir programda Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı tarafından gizlidir denilen bilirkişi raporunun üzerinde soruşturmayı etkileyecek ve saptıracak biçimde açıklamalar yapılmış, böylelikle soruşturma adeta yönlendirilmek istenmiştir. Bir başka programda olayla ilgisi olduğunu söyleyen Ayhan Aydın adlı kişi, tanıkların korunması ilkesi göz ardı edilerek ekranda alenen sorguya çekilmiş ve böylece bu konuda bilgi vermek isteyenlere gözdağı verilmiştir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki tutanaklarda birkaç yerde yapılan tarih tahrifatının beşeri hata nedeniyle yapıldığı ve bu nedenle tahrifat yapılmamış sayıldığı Savcı Ülkü Coşkun'un raporundan anlaşılmıştır. Bu rapora dayanılarak adeta terör örgütünü korur gibi Ayhan Aydın hakkında Cumhuriyet Savcısı tarafından iftira davası açılmıştır. Olaydan iki gün sonra ihbar üzerine Ankara'da bir evde yakalanan ve Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında cinayetten gıyabi tutuklama kararı bulunan Şefik Polat adlı kişi gerekli incelemeler yapılmadan salıverilmiştir. Bunlar hemen ilk anda göze batan ve kamuoyunun da belleğinde bulunan usule aykırı işlemlerdir. Soruşturmanın aylardan beri sürüncemede bırakılması bir yana, İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin "eski bir olay ama biz hala üzerindeyiz, yalnız bir netice çıkmıyor" şeklindeki sözleri, devletin bu olaya gerçekten önem vermediğini belgelemiştir. Çünkü hukuk devleti suç teşkil eden bir olayı eski veya yeni diye ayırarak izlemez. Suç sayılan bir olayın faillerini ortaya çıkarmak devletin görevidir. Soruşturmayı yürüten ilk savcı Ülkü Coşkun'un benim ifademi alırken söylediği "bu olayı devlet yapmıştır, siyasi iktidar isterse bu iş çözülür" şeklindeki sözlerini de ayrıca vurgulamak istiyorum. Bu olaylardan ve soruşturmanın sürüncemede bırakılmasından çıkan sonuç, bu olayın kimler tarafından ve nasıl gerçekleştirildiğinin devlet örgütünün bir kısmının bilgisi dışında olmadığıdır. Bunun söylenmesi elbette çok zordur ama Genelkurmay eski başkanı emekli orgeneral Doğan Güreş'in bir gazeteciyle yaptığı söyleşide Uğur Mumcu cinayeti hakkındaki soruya verdiği yanıt bu kanıyı doğrulayacak niteliktedir. Uğur'u kardeşi gibi sevdiğini söyleyen Sayın General, katillerin neden yakalanamadığına ilişkin bir soruyu "bu konuya hiç girmek istemiyorum" şeklinde yanıtlamıştır. Bu yanıt "bu konuyu biliyorum ama söylemek istemiyorum" anlamını taşımaktadır. Ben yine de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti olduğu inancıyla eldeki bilgiler ve bu dilekçemdeki ileri sürdüğüm görüşler doğrultusunda konunun değerlendirileceği ve bilindiğine inandığım suikast düzenleyicilerinin ortaya çıkarılacağı umudunu taşımaktayım. Soruşturmanın çabuklaştırılması ve sonuçlandırılması için gerekli emrin verileceğinin inancı ve güvenciyle saygılar sunarım. Güldal Mumcu'nun 1994 yılında Adalet Bakanlığı'na verdiği, DGM savcısı Ülkü Coşkun'un soruşturmayı safsakladığını öne süren bu dilekçesi üzerine Adalet Bakanlığı müfettişlerine olayı soruşturma emri verdi. Yapılan soruşturmanın ardından Adalet Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporda Ülkü Coşkun'un olayı safsakladığı sonucu ile disiplin cezası tayini gerektiğine karar verildi. Ancak Ülkü Coşkun asker olduğu ve özlük hakları Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olduğu için bu kararın Milli Savunma Bakanlığı tarafından uygulanması gerekti. Milli Savunma Bakanlığı bu kararı uygulamayarak soruşturmaya yer olmadığına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verdi. Bunun üzerine Askeri İdare Mahkemesi'ne Savcı Coşkun'a verilen bu disiplin cezası tayininin uygulanması istemiyle dava açıldı. Davanın sonunda bu kararın uygulanmayacağı belirtildi. Nedeni ise devlet sırrı olduğu gerekçesiyle açıklanmadı. Savcının şüpheli ölümü. Ülkü Coşkun Muammer Aksoy cinayetinde binbaşıydı. Cinayeti aydınlatamadı. Yarbay oldu. Bahriye Üçok cinayetini de karanlıkta bıraktı. Albay oldu. Uğur Mumcu cinayetindeki başarısızlığına rağmen savcılıktan Ankara 2 No'lu DGM yedek hakimliğine terfi etti. Tarih bu denli başarısız olup da terfi üzerine terfi, kıdem üzerine kıdem alan birini daha zor kaydeder. Ülkü Coşkun'un Ankara 2 No'lu DGM yedek hakimliğine atanmasından bir süre sonra DGM savcısı Kemal Ayhan Mumcu cinayetini araştırmakla görevlendirildi. Görevi devralan savcı Kemal Ayhan olayı sıkı tutmaya başladı. Ancak 26 Haziran 1995 tarihinde evinde ölü olarak bulundu. Ne gariptir ki şaibeli bir şekilde evinde ölü olarak bulunan kişi savcı olmasına ve kritik bir soruşturma yürütmesine rağmen ölüm sebebini tıbben, hukuken, tam, tartışmasız ve şaibesiz olarak ortaya koyacak, hepsinden önemlisi kamu vicdanını rahatlatacak bir otopsi yapılmıyordu. Savcıya otopsi yapılmadı, yapılamazdı. Gerçi Uğur Mumcu'ya yapıldı da ne oldu? Uğur Mumcu'nun cesedi başlangıçta olaya el koyması gereken Ankara Cumhuriyet Savcısı gelmeden DGM Başsavcısı Nusret Demiral tarafından alelacele Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ardından bir hukuk dışı işlem daha yapıldığı ortaya çıkıyordu. Olay mahalli zaptı, ceset kaldırıldıktan sonra tutulmuştu. Adli Tıp Kurumu yetkililerince 24 Ocak 1993 tarihli ölü muayene ve otopsi zaptı düzenleniyor. Mumcu ak saçlı olmadığı halde onun için ak saçlı tabiri kullanılması ailede otopsinin sağlıklı yapılmadığı şüphesi uyandırıyordu. Uğur Mumcu ile beraber çalıştığını söyleyen gazeteci Mehmet Açık'tan Uğur Mumcu Araştırma Komisyonu'na verdiği beyanında Mumcu'ya yapılan otopsi sürecinde gazetenin avukatı Fikret İlkiz'in de kendisinin de otopside bulunmadığını söylüyordu. Telefonlar neden izlenmedi? En ücra köylerde dahi keçi bile çalındığında telefon takip işlemi yapılır, kim kimle görüşmüş araştırılır ve böylece suçluya ulaşmaya çalışılır. Dün Mumcu cinayeti sonrası DGM eski savcısı Ülkü Coşkun, Uğur Mumcu cinayetini araştırma komisyonuna verdiği beyanında, Uğur Mumcu'nun telefonla konuştuğu numaraları PTT'den sormak aklımıza gelmedi diyor. Bu konuda bir tespit, soruşturma ve çalışma yapmadıklarını da sözlerine ekliyordu. Böylece Uğur Mumcu'nun evi, bürosu ya da gazetesindeki irtibat telefonlarından ölümünden önceki 2-3 aylık süreyi kapsayacak şekilde kimlerin hangi numaralardan arandığının, arayan kişilerin kim olduğunun araştırılması ve soruşturulması hususunun yerine getirilmediği de ortaya çıkıyordu. Oysa Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu 18 Şubat 1993 tarihinde telefonlarının dinlendiğini, bu hususta soruşturma yapılmasını dahi talep etmişti. Dün katilleri bulmamak için ellerinden geleni yapan görevliler nasıl davranmışlarsa, bugün de görevliler değilse de aynı tutumlarını sürdürüyorlardı. Doktor Necip Hablemitoğlu cinayetinde de telefon arama araştırılması yapılmamıştı. Uğur Mumcu'nun kardeşi Ceyhan Mumcu'nun Uğur Mumcu cinayetini araştırma komisyonuna verdiği bilgilerde Uğur Mumcu'nun telefonlarının mutlaka dinlendiğinin artık kesin olduğunu ve bunun Uğur'un telefonda bir Danıştay üyesiyle Mümtaz Soysal hakkındaki konuşmasından doğramacının haberdar olması örneğinden anlaşıldığını belirtiyordu. Ceyhan Mumcu, Uğur Mumcu'nun telefonlarının dinlenme olayını Ülkü Coşkun'a anlattığını, onun da yazı ile sorduğunu kendisine söylediğini, ancak dinleme olayının olmadığı cevabının geldiğini komisyona ifade ediyordu. Ancak Mumcu'nun telefonlarını dinleme emrini bizzat Ülkü Coşkun'un verdiği, Uğur Mumcu'nun öldürüleceğinin de MİT tarafından bilindiği, faili meçhul cinayetleri araştırma komisyonuna ifade veren bir MİT görevlisinden öğreniliyordu. 13. Ayrımın sonu. Sayfa 177.